Sayfa no 82. 2. Ordino uyandığında uzun süre saatin kaç olduğunu anlamaya çalıştı. Etraf karanlık olduğuna göre ya daha yeni akşam oluyordu ya da vakit sabaha karşıydı. Ne kadar uyuduğunu anlayamamakla beraber uykusunun sakin, sağlıklı bir uyku olmadığını hatırlıyordu. Kendine iyice geldiğinde uykusunu ve geceki hayallerini dağıtmak istiyormuşçasına elini yüzünde gezdirdi. Fakat kalkmak istediğinde vücudunda çok büyük bir kırıklık hissetti. Yorgun uzuvları ona boyun eğmek istemiyordu. Başı da hem ağrıyor hem de dönüyordu. Vücudunun her yanı titreme nöbetine yakalanmış gibiydi. Yerine gelen bilinciyle birlikte hafızası da çalışmaya başladı. Gece olanları hatırladı. Anıları o kadar tazeydi ki sanki Katerina gittiğinden beri koskoca bir gece değil de aradan sadece bir dakika geçmişti. Gözlerindeki yaşlar bile daha kurumamıştı. Acaba bu yanmakta olan ruhundan fışkıran taze yaşlar mıydı? Garip şey doğrusu. Duyduğu acıdan adeta zevk alıyordu. Fakat yine de bütün varlığıyla, nefsiyle bu kadar zorlu bir mücadeleye dayanamayacağını da hissediyordu. Bir an için ölüme yaklaştığını hissetti. Ordino hasretle beklenen bir misafir gibi bekliyordu ölümü. Çünkü uyanır uyanmaz içindeki coşku, istek ve etkiler birbirleriyle o denli şiddetli bir kavgaya girişmişlerdi ki hayatı bu hızlı yürüyüşle son bulacak gibiydi. Tam o sırada Ordino bildiği tok, sevecen bir sesi Katarina'nın sesini duydu. Yakından yatağının hemen başucunda hüzünlü bir şarkı başladı. İçinde tatmin edilmeden gömülmüş bir kalbin acısını taşıyordu. Arada bir bülbülü andıran bu ses, sahibinin aşkını, isteklerini, mutluluğu yakalamaktan duyduğu sevinci yansıtıyordu. Ordino şarkının sözlerini anlayabiliyordu. Sade, temiz, içten gelen bir duyguyla yapılmış bir şarkıydı bu. Ancak şarkının sözleri genç adamı etkilemiyor, namesi ise içini kaplayan tarifsiz arzuları dile getiriyordu. Bazen kendisinin bile o zamana kadar tanımadığı gizli kalmış, karmaşık arzularını duyar gibi oluyor, bazen de umutsuzluk içinde çırpınan kalbinin son çığlığını işitiyordu. Bir ara bütün zincirlerinden kurtularak engel tanımayan bir aşkın sonsuzluklarına dalan iradesinin ve ruhunun zafer şarkıları kulağına gelir gibi oldu. Sonra adeta seven bir kadının ilk aşk yeminini, ilk utancını, gözyaşlarını, ağlayıp yalvarmalarını ve utanç dolu fısıltılarını duydu. Sanki bu şarkıya şarabın ağırlaştırdığı gözlerini süzerek kahkahalara boğulan Baküs kızlarının örtüsüz, açık, kuvvetiyle gurur duyan tutkularının sesi karışmıştı. Şarkıyı sonuna kadar dinleyemeyen Ordino yataktan kalktı. O an şarkı sustu. Katerina'nın sesi duyuldu. Gün geçtiği için gecen aydın olsun hayatım. Kalk, bize gel de yüreğin ferahlasın. Bizim efendiyle bekliyoruz seni. Kötü insanlar değiliz, uysalız. Seni kırdıysak affet bizi. Gel, güzel bir çift laf et. Katerina'nın ilk seslenişini duyan Ordino odasından çıktı ve farkına varmaksızın ev sahiplerinin odasına yürüdü. Kapı açıldı. Ev sahibesi tarafından güneşin ışığını andıran bir gülümseyişle karşılandı. Genç adam onun haricinde bir şey görmüyor, bir şey duymuyordu. Bütün aklı ve sevinci Katerina'da yoğunlaşmıştı. Katerina ellerini Ordino'ya doğru uzatarak, ''Şafak vakti ayrıldık, akşam vakti buluşuyoruz.'' dedi ve güldü. Ben bu olanları bir genç kızın ruhuna benzetiyorum. Sabah güneşinin doğmasıyla genç kızın yanaklarında utangaçlığın verdiği pembelik olur. Batan güneşin kızıllığıyla da bu utancı unutan kızın damarlarında dolaşan kanın yüzünde yaktığı ateş. İçeri gel hayatım. Neden kapıda dikiliyorsun? İkimiz de sana hoş geldin deriz. Bir şarkıdaki ahengi andıran bir gülüşle Ordinov'u elinden yakalayarak içeriye çekti. Genç adam birden bir korku hissetti. İçini yakan ateş bir an için söner gibi oldu. Utanarak gözlerini yere indirdi. Katerina'nın yüzüne bakamıyordu. Kadının muhteşem güzelliği, alevli bakışları karşısında duramayacağını düşünüyordu. Ordino, Katerina'da şimdiye kadar hiç böyle bir hal görmemişti. Tebessüm ve mutluluk ilkin çehresini aydınlatmış, siyah kirpiklerindeki hüzün ve gözyaşlarını kurutmuştu. Kadının elindeki Ordino'nun eli titremeye başladı. Gözlerini kaldırsaydı, Katerina'nın kazanan bir gülümsemeyle mavi gözlerini onun utanma ve arzuyla ıslanan yüzünden ayırmadan nasıl baktığını görebilecekti. Sonunda genç kadın aniden kendine gelmiş gibi, ''Hadi kalk baba, misafirimize hoş geldin de en azından.'' dedi. ''Misafir demek kan kardeş demektir. Hadi kalk, inatçı ihtiyar, kalk da misafirimizi selamla, onu soframıza davet et.'' Ordino gözlerini yerden kaldırdı ve sanki o anda kendine gelebildi. Muri'nin varlığını ancak o dakikada hatırlayabildi. Yaşlı adamın ölümün hüznüyle dolu ve sanki şimdiden ölmüş gözleri onun üzerindeydi. Ordinov bu çatık ve gür kaşların altından ihtiyarın son defa ateş gibi parlayan hüzün, nefret dolu bakışlarını üzülerek hatırladı. Etrafına baktı. Artık her şeyi tam ve açık olarak anlayabiliyordu. Murin hala yatağındaydı. Fakat neredeyse giyimliydi. Galiba sokağa da çıkmıştı. Boynunda her zaman olduğu gibi kırmızı atkısı, ayaklarında terlikleri vardı. Görünüşe göre iyileşmişti. Ancak yüzü son derece solgundu. Katarina, karyolanın yanında eliyle masaya dayanarak duruyor, dikkatlice her ikisini de süzüyordu. Sıcak, içten bir gülümseme hala yüzünü aydınlatıyordu. Odadaki her şey en küçük bir işaretiyle harekete geçecekmiş gibi duruyordu. Murin yatağın içinde doğrularak oturdu. "Oo, sen misin?" dedi. "Kiracımız, kusura bakma beyim. Geçen gün bilmeyerek sana karşı suç işledim, günah işledim, tüfeğimle oynadım. Sarı hastalığına yakalandığını nereden bilebilirdim?" Sonra kaşlarını çatıp bakışlarını elinde olmadan Ordinov'a çevirip kısık, acı çeken bir sesle "Bazen bende de olur," diye ekledi. "Bu bela kapıyı vurmaz, hırsız gibi gizlice gelir." Geçenlerde bakışıyla Katerina'yı işaret ederek neredeyse bıçağı göğsüne saplıyordu. "Hastayım, geliyor bazen, anlıyorsun ya. Hadi otur bakalım." Ordinov ona daha da dikkatlice baktı. Yaşlı adam sabırsızlıkla "Otursana," diye bağırdı. "Öyle istiyorsa otur. Bir anneden doğmuş iki kardeş misiniz? Sevişen iki aşık mısınız? Nesiniz siz?" Ordinov oturdu. Yaşlı adam beyaz ve tam olan dişlerini göstererek güldü. "Nasıl beyim? Kız kardeşinden hoşlanıyor musun? Sevin birbirinizi çocuklar, sevin. Kardeşin çok güzel değil mi? Cevap versene, yanakları nasıl da kızardı. İltifat etsene güzele, anlatsana ona tutulduğunu." Kaşlarını çatan Ordinov, yaşlı adama kızgın bir bakışla bakınca adam bu bakışla ürperdi. Ordinov'un göğsünde bir öfke gittikçe büyüyordu. Bu adamın kendisine düşman olduğunu hissediyordu. Aklından geçenleri tam olarak anlayamıyordu. Beyni durmuştu. O esnada arkasından biri, "Bana öyle bakma," dedi. Ordinov başını çevirdi. "Öyle bakma diyorum. İblis sana kötülük fısıldıyor galiba. Bakma öyle, vazgeç bundan." Ordinov'un arkasında olan Katerina gülerek konuşuyordu. Aniden genç adamın gözlerini elleriyle kapadı. Sonra da ellerini hemen çekerek kendi yüzünü örttü. Yüzünü açarken yanakları ateş gibi yanıyordu. Erkeklerin gülüşlerini ve ilgili bakışlarını temiz ve sakin bir bakışla karşılamaya hazırlanmıştı. Ancak ikisi de ona susarak bakıyordu. Aşkından gelen hayranlık içinde Ordinov bu güzellik karşısında küçülmüş gibiydi. Yaşlı adamın dikkatli bakışlarında soğukluk vardı. Solgun yüzünde hiçbir anlam yoktu. Morarmış dudakları ise yavaşça titriyordu. Katarina gülmeyi bırakarak masaya yaklaştı. Üzerinde kitap, kağıt, mürekkep ne varsa alıp pencereye taşıdı. Sık ve aralıklı olarak nefes alıyordu. Arada bir havasızlıktan bunalmış gibi iç geçiriyordu. Dolgun göğüsleri dalgalar gibi kabarıp iniyordu. Gözlerini indirdi. Beyaz yanaklarında siyah kirpiklerinin ucu sivri iğneler gibi parlaması görülüyordu. Yaşlı adam, "Kraliçe," dedi. Ordinov bütün vücuduyla titreyerek fısıldadı. "Tanrıçam." Ancak yaşlı adamın bakışlarını üzerinde hissettiğinde kendine çekidüzen verdi. Bir anda istek, nefret ve küçümseme dolu bu bakış üzerinde gezindi. Ordinov oturduğu yerden kalkacak gibi oldu. Fakat sanki görünmeyen bir güç ayaklarını tutuyordu. Yeniden oturdu. Rüyada olmadığına kendisini inandırmak için arada bir elini sıkıyordu. Hala karabasanların üzerine çöktüğünü sanıyordu. Garip olansa uyanmak da istememesiydi. Katarina örtü olarak kullanılan eski bir halıyı masadan kaldırdı. Sandığı açarak içinden parıldayan ipeklerle ve sırmayla işlenmiş ağır bir sofra bezi çıkarıp masaya serdi. Sonra dedelerinden kalma gümüşten bir kadehliyi dolaptan alıp masanın ortasına koydu. Efendisine, misafire ve kendisine üç kadeh ayırdı. Yaşlı adamla misafirini ciddi hatta düşünceli bir bakışla süzdü. "Buradakilerden acaba kimler birbirini seviyor?" dedi. "Sevilmeyen varsa onu ben sever, onunla kadeh kaldırırım. Hem ben hepinizi severim. Aşk, dostluk, ahenk şerefine içelim." Yaşlı adam farklı bir sesle, "İçelim, karamsar düşüncelerimizi şarapla dağıtalım," dedi. "Doldur kadehleri Katarina." Katarina Ordinov'a bakarak, "Sen de ister misin?" diye sordu. Ordinov sessizce kadehini uzattı. Yaşlı adam, "Dur," dedi. "Kimin içinde ne emeli, ne isteği varsa hepsi gerçek olsun." Sonra kadehini kaldırdı. Peşinden kadehlerini kaldırıp içtiler. Katarina ev sahibine dönerek, "Hadi baba, kalbinde bana karşı bir sevgi varsa bir de seninle içelim. Eski, mutlu günlerimizi anarak içelim. Mutluluk dileyerek içelim. Kalbinde benim için yanan bir ateş varsa kadehini doldurayım." Yaşlı adam, "Kuşum, şarabın keskin fakat sen onunla yalnızca dudaklarını ıslatıyorsun," diye gülerek tekrar kadehini uzattı. Ne yapalım, benim bir yudumuma karşılık sen bütün kadehini bitirirsin. Böyle kötü düşüncelerle yaşamak güzel değil baba. Düşünce insanın kalbine sızı verir. Düşünce kederden doğar, kederi doğurur. Mutluluk istersen düşünmeden yaşayacaksın. İç baba, erit düşüncelerini şarabın içinde. Sen de çok kederli olmalısın ki bu kadar çok şikayet edip duruyorsun. Hepsini yok etmek istiyorsun, değil mi beyaz güvercinim? İçelim Katya. Sormak ayıp olmasın fakat senin de bir derdin var mı beyim? Katarina'dan gözlerini alamayan Ordino, herkesin derdi kendi içinde diye mırıldandı. Duydu mu baba? Ben de uzun süre kendimi tanıyamadım fakat sonra her şeyi anladım, hatırladım. Bütün olanları doymak bilmeyen ruhumla tekrar yaşadım. Yaşlı adam düşünceli bir biçimde, ya iş geçmişe giderse kötü dedi. Geçmiş içilmiş şaraba benzer. Geçmişte mutluluk aranır mı? Eskiyen paltonu çıkarırsın, olur biter. Sonra da yenisini alırsın, değil mi? Katarina güçlükle gülümsedi. İki kocaman yaş damlası kirpiklerinin ucunda elmas taneleri gibi parıldadı. Demek birkaç dakikalık mutluluk, koca bir hayata bedel. Bir genç kız kalbi çok hızlı çarpar. Ona rahatlıkla uyum sağlayamazsın. Anladın mı baba? Bak, kadehine gözyaşım düştü. Ordino heyecandan titreyen sesiyle, çektiğin sıkıntıların karşılığında tattığın mutluluk ne kadardı diye sordu. Sanırım kendininkileri satmak istiyorsun. Yoksa böyle davetsizce karışmazdın beyim. Yaşlı adam ukala bakışlarını Ordinova dikmiş, hırçın ve sessiz bir şekilde gülüyordu. Katarina gönülsüz, hatta kırgın bir sesle, ne verdiysem onu aldım dedi. Bu kimine fazla, kimine az görünür. Birisi her şeyini feda etmek ister, elinde hiçbir şeyi yoktur. Bir başkası hiçbir şey vaat etmediği halde sadık bir kalbin peşine düşer. Sonra kederli bakışlarını Ordinova döndürerek, kimseyi ayıplama dedi. İnsanlar çeşit çeşit, kalbin kimi, ne için istediği bilinemez. Hadi baba, uzat kadehini. Kızının ilk tanıştığımızdaki gibi sessiz, sadık kölenin mutluluğuna iç. Kaldır kadehini baba. Yaşlı adam kadehini alarak, peki dediğin gibi olsun. Fakat sen de içeceksin, dedi. Dur baba, içmeden önce bir şey söyleyeceğim. Katarina kollarıyla masaya dayandı. Heyecanla parlayan bakışlarını yaşlı adamın gözlerine dikti. Bakışında bir karar almış adamın gözlerindeki gibi bir ifade vardı. Sessizliği kalmamıştı. Fakat hareketleri kesik, ani ve hızlıydı. Sanki ateşin içine atılmış gibi tuhaf bir haldeydi. Fakat bu coşkulu, ateşli hal onu daha da güzelleştiriyordu. Gülümsemesiyle hafifçe gerilen dudaklarının arasından iki sıra inci gibi beyaz dişleri görünüyordu. Hızla ve ara ara nefes alırken burun delikleri belli belirsiz titriyordu. Ensesinde üç defa sararak topladığı saç örgüsü sol kulağına doğru kaymış, ateşler içinde yanan yanağının bir kısmını örtmüştü. Alnında terler damla damla birikmişti. Falıma bak baba, lütfen. Şarapla aklını dağıtmadan bakıver falıma. Al bembeyaz elimi. Cümle alem sana boş yere büyücü demiyor ya. Okumuş adamsın. O kara kitaplarından her şeyi öğrendin. Şu falıma baba. Kara talihimde yazılı ne varsa tek tek söyle. Ancak yalan söylemek yok ha. Hadi hepsini anlat. Mutlu olacak mı kızın? Yoksa onu bağışlamadan bütün belaları başına musallat edecek misin? Söyle bana. Yeni yuvam sıcak olacak mı? Yoksa ömrümün sonuna kadar elin adamları arasında gidip gelecek miyim? Düşmanım kim? Beni seven, bana zarar vermek isteyen kim? Söyle. Genç, coşkulu kalbim eşini bulmadan hep böyle vakitsiz duracak mı? Olmuşken bari şunu da söyle, Şahinim. Mavi göklerin neresinde, hangi denizler, ormanlar ötesinde beni gözlüyor? Çok mu bekliyor, çok mu sevecek, yoksa çabucak soğuyup aldatacak mı beni? Son olarak bu zevksiz yerde, seninle baş başa, bu kara kitapları okuyarak daha çok mu sıkıntı çekeceğiz, söyle. Bana baktığın için, yedirdiğin ekmek için, anlattığın masallar için teşekkür etmeme daha çok mu var ihtiyar? Hepsini söyle. Fakat doğru söyle. Zamanı geldi işte. Göster kendini hadi. Katarina'nın heyecanı daha da artmıştı. Son sözlerini söylerken sesi birden kesiliverdi. Gözleri parlıyor, dudağının üstü hafifçe titriyordu. Her cümlesinde acı bir alay olduğu belliydi. Fakat hakim olmaya çalıştığı hıçkırığı gülümsemesinin titreyişinde saklıydı. Masanın üzerinden yaşlı adama doğru eğilmiş, bütün dikkatiyle bulanık gözlerinin içine bakıyordu. Katarina sözlerini bitirince Ordinov onun yüzüne baktı, hayranlığını tutamadan bağırdı. Oturduğu yerden üzerine atılacak gibi oldu. Ancak yaşlı adamın kötü bakışları onu yine olduğu yerden kalkmasına engel oldu. Ordinov'u her zaman korkutan, kalbini hep acıyla, kinle ve güçsüzlükten doğan sonsuz bir öfkeyle dolduran bu bakışlarda küçümseme, alay, öfkeyle karışık bir tasa ve kötü, kurnaz bir merak okunuyordu. Yaşlı adam düşünceli bir biçimde ve adeta hüzün dolu bir merakla bakışlarını Katerina'sına dikmişti. Kırılmıştı, söylenen sözler çok acıydı ama kılını bile kıpırdatmadı. Katerina susunca sadece gülümsedi. ''Benden çok şey öğrenmek istiyorsun küçüğüm, kanatlanmış kuşum.'' dedi. ''Fakat önce kadehini ağzına kadar doldur. Barış, iyilik adına içelim ki senin için beslediğim iyi niyetlere kimsenin nazarı değmesin. Şeytan çok güçlüdür, insanı kolayca günaha sokar.'' Kadehini bir dikişte bitirdi. İçtikçe rengi sararıyordu. Gözleri iki ateş parçası gibi parlıyordu. Yüzünü ansızın kaplayan ölü gibi morluk yakında gelecek bir bunalımın habercisiydi. Şarap oldukça kuvvetliydi. Ordinov bile tek bir kadeh içmesine rağmen etrafı bulanık görmeye başlamıştı. Kızgın bir lav haline gelen kan kalbine saldırıyor, ona acı veriyor, aklını bulandırıyordu. Hastalığı gittikçe artıyordu. Heyecanını nasıl ve neyle bastıracağını bilmeden kadehini tekrar doldurdu. Bir yudum daha aldı. Kanı daha da alevlendi. Kendini kaybetmiş gibiydi. Tuhaf ev sahiplerinin arasında olan biteni anlamak için tüm dikkatini harcıyordu. Yaşlı adam gümüş kadehini masaya vurarak ''Doldur kadehimi Katarina. Kendimi kaybedene kadar içeceğim.'' diye bağırdı. ''Şu ihtiyarı son uykusuna yatır. Bu kadar yeter ona. Ha şöyle, doldur güzelim. Doldur da karşılıklı içelim. Sen de çok az içtin beyim. Göremedin mi yoksa?'' Katerina yaşlı adama bir şey söyledi. Fakat Ordinov ne dediğini anlayamadı. Yaşlı adam kadının sözünü tamamlamasına izin vermeden onu elinden yakaladı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Gözleri zaman zaman matlaşıyor, zaman zaman da ışıl ışıl parlıyordu. Solgun dudakları titriyordu. Ne yaptığını bilemeyen kararsız bir sesle, ''Uzat elini güzelim.'' dedi. Falına bakıp gördüklerimi sana aynen söyleyeceğim. Yanılmadın Katarina. Ben gerçekten büyücüyüm. Kıymetli kalbin gerçeklerin saklanamayacağı tek büyücü olduğumu nasıl da gördü. Sadece bir şeyi bilemedin. Sana akıl vermek büyücünün yapacağı iş değil kızım. Kadın milletine akıl vermek boşunadır. Gerçeği duysa da duymazlıktan gelir. İçi kan ağlarken de kafası tilki gibi kurnazca ve sinsice çalışır. Başına musallat olan bir beladan kurnazlığı sayesinde rahatlıkla kurtulur. Bazısı işini aklıyla yapar, bazısı güzelliğini kullanır, gözleriyle kendinden geçirtir. Güzellik karşısında hiçbir güç duramaz, kalp demirden de olsa orta yerinden çatlayıverir. Bakalım felaketler geçirecek, sıkıntı çekecek misin? Kederin yükü ağır ancak bu cılız yürekler için değildir. Felaket dayanıklı yüreklere bulaşır, sinsice kan ağlatır, kendini göstermekten çekinir. Senin acıların da kumdaki izleri andırıyor kızım. Yağmur onları yıkayacak, güneş kurutacak. Serseri rüzgar bozup kapatacak. Dur, söyleyeceklerim bitmedi daha. Seni sevenin kulu kölesi olacaksın. Özgürlüğünü ona kendi elinle verecek, geri de istemeyeceksin. Zamanı geldiğinde sevginin önüne geçemez olacaksın. Ekeceğin tohumun hasatını seni yıkarak toplayacaklar. Nazlı yavrum, akıllı kızım benim. Kadehime gözünden birinci düşürdün de onu bile çok gördün. Ardından ağlayarak 100 tanesini daha döktün. Şanssızlığından yakındın. Merak etme sakın. Bu çiğ tanesini, bu değerli inciyi benden sakladığına pişman olacaksın. Uykusuz gecelerinde dert, kötü düşünceler içini kemirirken başka birisinin kanlı, hem de ılık değil, erimiş bir kurşun gibi yakan gözyaşı senin gözyaşının incisine karışacak. Bembeyaz göğsünden kanlar fışkırıncaya kadar yakacak. O zaman sen, isli günlerin hüzünlü, güneşsiz sabahına kadar yatağında debelenip duracaksın. Ancak kanayan yaranı diğer sabaha kadar kapatamayacaksın. Ve bir kadeh daha Katarina, söylediklerimin hatırına bir kadeh daha. Gerçi söyleyecek başka şeyim de kalmadı ya. Ses hafifledi, titremeye başladı. Göğsünden hemen bir hıçkırık yükselecek gibiydi. Kadehini doldurarak büyük bir hırsla son damlasına kadar içti ve kadehi tekrar masaya çarptı. Donuk bakışları tekrar alevlendi. Vakit dolunca her şey nafile diye bağırdı. Doldur bir kadeh daha da şu deli başım gövdemden kopsun, ruh bedenden ayrılsın. Beni sabaha çıkmayan bir uykuya yatır da her şey unutulsun. İçmek hayat demek. Tüccar malını bedavaya elden çıkarmaya başlayınca işinin kötüye gittiği anlaşılır. İyi durumda olsa zararına mal kaptırır mıydı? Birisi almaya kalksa ortalığı yıkar, yaşın yanında kuruyu da yakardı. Doldur kadehimi Katarina. Ancak yaşlı adamın kadehi uzatan eli aniden donuklaştı. Yavaşça, zorlukla nefes alıyordu. Başı kendiliğinden önüne düşüp duruyordu. Son olarak cansız bakışlarını Ordinov'a dikti ve ardından da bu bakışları tamamen söndü. Göz kapakları kurşun gibi ağırlaşarak yavaşça kapandı. Yüzünün rengi iyice solgunlaştı. Bir şeyler söylemek istercesine kıpırdayan dudakları önce titredi. Sonra aniden bir damla yaş, sıcak ve büyük bir damla kirpiklerinin ucundan süzülerek solgun hale gelmiş yanağına yavaşça düştü. Bu duruma Ordino daha fazla katlanamadı. Oturduğu yerden ayağa kalktı, yalpalayarak bir iki adım attı. Katerina'ya yaklaşarak elini avuçlarının arasına aldı. Ancak Katerina onun varlığından haberi yokmuş gibi yüzüne bile bakmadı. Katerina da bilincini yitiriyor gibiydi. Sanki belleğine saplanan bir düşünce bütün benliğini kaplamıştı. Uyuyan yaşlı adamın göğsüne yatarak beyaz koluyla onu sardı, dertli parıltılarla dolu bakışlarını yüzüne dikti. Ordinov'un elinden tuttuğunu sanki duymamıştı bile. Nihayet başını çevirerek uzun ve insanın içine işleyen bir bakışla onu süzdü. İstediğini anlamış gibiydi. Acı, hayret dolu bir gülümsemeyle dudaklarını zorlukla araladı. "Git, çekil yanımdan," diye fısıldadı. "Sen sarhoşsun, iyi değilsin. Artık benim misafirim de değilsin." Katerina tekrar yaşlı adama döndü. Nefesini kolluyor, bakışlarıyla uykusunu koruyor gibiydi. Öylesine coşkun bir hayranlıkla doluydu ki, Ordinov'un içi karamsarlık ve sonsuz bir öfkeyle kaplandı. Kadının elini mengene gibi sıkarak, "Katerina, Katerina!" diye fısıldıyordu. Katerina'nın yüzünden bir acı dalgası geçti. Başını tekrar kaldırarak genç adama öyle alaylı, küçümseyici bir bakışla baktı ki Ordinov dengesini kaybetti. Katerina gözleriyle hala uyumakta olan yaşlı adamı işaret etti. Ordinov düşmanındaki kötümser duyguların ve alaylı halin yansımalarını Katerina'nın gözlerinde fark etti. Kadın sönük sert bakışlarını ondan hiç ayırmadan bakıyordu. Ordinov öfke içinde kendini kaybederek, "Ne o, beni bıçaklayacak mısın yoksa?" diye bağırdı. Sonra kadının saklı düşüncelerini anladığını zannederek güldü. "Canımı almak istiyorsan seni onun elinden kurtarırım güzelim. Merak etme, bana artık hiçbir şey yapamaz." Katerina'nın hareketsiz gülüşü Ordinov'un bütün varlığını buz kesiyor, tüylerini ürpertiyordu. Kadının yüzünde taşıdığı acı alay içini parçalamaya yetiyordu. Kendinde olmayan bir hareketle duvara uzanarak yaşlı adamın çivide asılı duran değerli antika kamasını eline aldı. Katerina şaşırmıştı. Bakışlarında ilk defa öyle bir küçümseme ve nefret belirdi ki Ordinov kendini kötü hissetti. Elini iterek onu çılgınca bir işe kalkıştıran gizli bir güç vardı sanki. Kamayı kılıfından çıkardı. Katerina nefesini tutmuş, kıpırdamaksızın onun her hareketini takip ediyordu. Ordinov yaşlı adama baktı. O dakikada adamın tek gözü yavaşça açıldı. Ordinov'a kendisine gülerek bakıyormuş gibi geldi. Bakışları çakıştı. Ordinov birkaç dakika gözlerini yaşlı adamdan hiç alamadı. Birden yaşlı adamın gülmeye başladığını, odayı korkunç ve tüyler ürperten kahkahalara boğduğunu zannetti. Kafasında kötü bir düşünce belirdi. Ordinov korktu. Bıçak gürültülü bir sesle yere düştü. Katerina sanki bir kabustan uyanıyormuş gibi bir çığlık attı. Yüzü bembeyaz kesilen yaşlı adam yatağından yavaşça kalkarak kamayı büyük bir hırsla ayağıyla odanın diğer köşesine attı. Katerina solgunlaşan yüzüyle taş kesilmişçesine hareketsizce duruyordu. Gözleri yavaşça kapandı. İçini kaplayan acının büyüklüğü yüzünden belli oluyordu. Elleriyle yüzünü kapatarak insanın içini parçalayan bir çığlıkla bitkin bir halde yaşlı adamın ayaklarının dibine düştü. Ezilmekte olan göğsünden "Alyosha, Alyosha!" diye bir feryat koptu. Yaşlı adam kollarının arasına aldığı kadını adeta göğsünde eziyordu. Ancak Katerina başını yaşlı adamın göğsüne iyice gömdüğünde adamın yüzünün her bir çizgisinde öyle açık, öyle yüzsüz bir sevinç belirdi ki Ordinov dehşet içinde olduğu yerde kaldı. Bu yüzsüz, apaçık ortada olan sevinçte yalan, düzen, zavallı bir kalbin üzerindeki hakimiyet ve kıskanç, kaba güç açıkça görülüyordu. Sinirlenen Ordinov, "Deli kadın!" diye kendi kendine mırıldandı ve evden dışarıya fırladığı gibi gözden kayboldu.